Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. 24. ayrım. Ertesi gün sabah erkenden Cemil'i aradım. Alo dedim. Cemil'in yanında çalışan elemanlardan biri telefonu açtı. Buyurun, Cemil Bey ile görüşebilir miyim? Kim arıyor? Piruze Hanım dersiniz. Adam birkaç saniye sonra, Cemil Bey sizi birazdan arayacak. Şu anda bir müşterisiyle ilgileniyor dedi. Yaklaşık 20 dakika sonra telefon çaldı. Ahizeyi kaldırıp kulağıma dayadım. Alo dedim. Ben Cemil. Bir anda tedirgin oldum. Cemil'e nasıl söyleyeceğimi bilemiyordum. Şey dedim, senden bir ricam olabilir mi? Buyur dedi sakin bir ses tonuyla. Vasim'in evlenmek istediği o kızla görüşmek istiyorum. Bana bu görüşmeyi ayarlayabilir misin? Sen delirdin mi dedi Cemil sesindeki kızgınlığı yansıtırken bana. Senin amacın ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Soğukkanlılığı elden bırakmamaya çalıştım. Korkma dedim. O kızı öldürmeyeceğim. Sadece onunla yüz yüze görüşmek istiyorum. Cemil'in sesinde hala kaybolmamış bir endişenin izleri vardı. Onunla görüşüp ne yapacaksın? En iyisi bu meseleyi bir an önce kapatmak. Bak Cemil dedim sesimi yükselterek. Sen inançlı bir insansın. Vasim'in yalanlarına ortak olarak çok büyük günahlar işledin. Eğer öteki dünyada sana kul hakkımı helal etmemi istiyorsan bu görüşmeyi bana ayarla. Yoksa öteki dünyada iki elim yakanda olacak. Şimdi telefonu kapatıyorum, senden bir an önce haber bekliyorum. Cemil'in suratına telefonu kapattım. Ondan gelecek haberi beklemeye koyuldum. Dünden beri başıma ağrılar saplanmıştı. Ağrı kesici bir ilaç aldım, biraz gözlerimi dinlendirmeye çalıştım. Bir süre sonra kapı çaldı. Gözlerim acıdan yanıyordu. Ağırlaşmış göz kapaklarımı zar zor açtım. İçeri gir dedim. Kapı açıldı. Natalya kapının önünde belirdi. Ne var dedim sinirli sinirli. Beni rahatsız etmeyin demedim mi size? Şey dedi. Bir misafiriniz geldi. Geleli de bayağı oldu. Aşağıda çocuklarla oynuyor. Gitmeden size de bir merhaba demek istiyormuş. Yattığım yerden doğruldum. Kim bu misafir? Adı Merlin. Amir'in eski bakıcısıymış. Mary gelmek için tam da gününü bulmuş dedim. İnsan gelmeden önce bari bir telefon açar. Dün telefon açmıştı. Mary'den buraya gelmesini kim istedi dedim şaşırarak. Afaf Hanım. Pekala dedim. O zaman git al buraya getir. Ben aşağı kata inmeyeceğim. Çocuklar nasıl? Onları hiç merak etmeyin dedi Natalya. Hepimiz onlara çok iyi bakıyoruz. Birkaç dakika sonra Mary içeri girdi. Koşup boynuma sarıldı. Mary'nin sıcaklığını bir an vücudumda hissedince hüngür hüngür ağlamaya başladım. Mary eliyle gözyaşlarımı silmeye çalıştı. Ne oldu hanımefendi dedi boğuk bir sesle. Önceki gün başıma gelen olayları bir bir anlattım. Korktuğum şey en sonunda başımıza geldi dedi üzgün bir şekilde. Mary'e şaşkın şaşkın baktım. Senin korktuğun şey neydi diye sordum. Vasim Bey'in o kadınla olan ilişkisini ta başından beri biliyordum. Sen ne söylediğinin farkında mısın Mary dedim sinirli sinirli. Sen nasıl öğrendin? Bir gün ikisini Hamidiye semtinde sarmaş dolaş bir şekilde alışveriş yaparlarken görmüştüm. Bir süre onları takip ettim. Vasim Bey sanki takip edildiğini anlamıştı. Tedirgin bir şekilde sürekli arkasına dönüp bakıyordu. Beni göreceğinden korktum, sonra oradan hızlıca uzaklaştım. Bu sözler karşısında beynimden vurulmuşa döndüm. İç dengelerim şiddetle sarsıldı. Aslında böyle bir şeyden şüpheleniyordum şüphelenmesine ama bana hiç kimse daha düne kadar bu gerçeklere itiraf etmemişti. Gerçeğin ortaya çıkmasını çok uzun zamandan beri korku ve kuşkuyla bekliyordum. Ama belki de aldatılan birçok kadın gibi aldatıldığımı sezip gerçekleri görmezden ve duymazdan gelmeye çalışıyordum. Mary'e boş gözlerle baktım. Bu olayı neden bu zamana kadar benden gizledin? Korktum dedi Mary tüm içtenliğiyle. Evliliğinizin yıkılmasından korktum. Sebep olmak istemedim. Peki bu ilişkiyi başka kimler biliyordu? Size yemin ederim ki bilmiyorum dedi Mari. Bir tek Vasim Bey'in şoförü Tarık'ın bildiğini biliyorum. Bana asıldığı günlerden bir gündü. O gün bana Vasim Bey'in bir kızla ilişkisi olduğunu ağzından kaçırmıştı. Hem sizi çarşı pazara götürüp getiriyormuş hem de o kadını. Sinirden titriyordum. Siz iyi misiniz dedi Mari. Doğum günü pastası dedim. O gün Vasim aslında hiç Kuveyt'e gitmedi. Sevgilisinin doğum gününü rahat kutlamak için Kuveyt'e gidiyorum yalanını uydurdu. O sırada telefon çaldı. Telefonun ahizesini kaldırdım. Efendim, ben Cemil. Bir taksiye atlayıp hemen buraya gelebilir misin? Kız seninle görüşmeyi kabul etti. Yüreğim göğüs kafesimden fırlayacaktı sanki. Ne diyorsun sen dedim şaşkınlıkla. Cemil kısa bir süre sustu, sonra da yoksa görüşmek istemiyor musun diye sordu. Kalbim heyecandan küt küt atıyordu. Sadece benimle görüşmeyi kabul etmesine şaşırdım dedim. Birazdan oradayım. Meğerse o gün Marie'yi son görüşümmüş. Onu bir daha ne görebildim ne de ondan bir haber alabildim. Boynuna sarıldım. Sen istersen çocuklarla biraz daha vakit geçir dedim çatallaşan sesimle. Benim acil olarak bir yere kadar gitmem gerekiyor. Ben de şimdi çıkıyorum dedi üzgün bir ses tonuyla. Yolda bir başıma yürürken yağmur damlalarıyla yüklü güçlü bir sonbahar rüzgarı beni önüne katmış sürüklemeye çalışıyordu. Hafifçe kayganlaşan yerlerde ayak izlerim ortaya çıkıyordu. Tenha sokaklar yağmur altında olduğundan bir anda gözüme daha ıssız göründü. Cemil'in dükkanına yaklaştıkça içim ürperiyordu. Sıkı sıkı şemsiyeme sarıldım. Dünden beri ağrıdan çatlayacak sandığım başım adeta bir dönme dolap gibi dönüyordu. Önümdeki kırmızı telefon direğine yaslanmak, kısa bir süreliğine de olsa dinlenmek istedim. Sonra bu düşüncemden vazgeçtim. Karşımda duran Cemil'in dükkanına doğru hızlı bir şekilde yürüdüm. Dükkanın önüne geldiğimde heyecandan yüreğimi ağzıma getiren o görüntüyle karşılaştım. Cemil haklıydı. O anda dışarıdan gördüğüm içerideki o kadınla belki de yüzleşmeye hiç gelmemeliydim. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Kusmam an meselesiydi ama tuhaftır, ayaklarım beni içeri doğru sürüklüyordu. Yaklaştıkça fark ediyordum ki bu genç ve alımlı kızı daha önce iki defa görmüştüm. İlkinde taksiyle Amir'i hastaneye yetiştirirken. Vasim arabayı kırmızı ışıkta durdurmuş, bu kız da ön koltukta yanında oturmuştu. Tarek de arka koltuktaydı. Vasim o gün beni fark eder etmez bu kıza ne söylediyse kız bana alaycı ve düşmanca bakmıştı. İkincisinde de kayınbiraderim Mazen ve Rania'nın düğünlerinde giyeceğimiz abiye kıyafetleri almak için Lamia ile alışverişe çıktığımız o gün. Çok beğendiğim fakat alamadığım o mavi elbiseyi elimden kapan genç kız şimdi karşımda duran bu kızdan başkası değildi. Hatta o gün bu genç kızın üzerinde Vasim'in İngiltere'den dönerken havalimanında kaybolan valizlerinden bir tanesinin içinden çıkan kıyafetlerden birisi vardı. O anda içim burkuldu. İnsan bu kadar ayrıntılı hayal görebilir mi diye kendi kendime sordum. Kız bana baktı, belli belirsiz bir ürperti hissettim ama bilincimi kaybetmemeye çalıştım. Cemil tezgahın arkasından fırladı, yanıma geldi. "Hoş geldin yenge," dedi yüksek bir sesle. Cemil'e solgun gözlerle baktım. Bana daha önce hiç yenge diye hitap etmediğini anımsadım. Belli ki genç kıza bir mesaj vermek istemişti. Titrek ellerimle elini sıkarken merhaba dedim. İsterseniz arkadaki çalışma odama geçin. Sizi baş başa bırakayım. Bu o kadın mı diye sordum Cemil'e. Cemil ağlamaktan kan çanağına dönen genç kızın gözlerine baktı. Evet dedi. Arkadaki odaya geçmemize gerek yok dedim. Şimdi gidiyorum. Kadından çıt çıkmıyordu. Put gibi taşlaşıp kalmıştı olduğu yerde. Nasıl? Dedi Cemil şaşkınlıkla. Gidiyor musun? Cemil'i duymazdan geldim. Kızın yanına yürüdüm. Genç kız hala tepkisiz duruyordu. Elinden tuttum. Parmağına taktığı pırlanta yüzeye dikkatlice baktım. Yüzüğü ince parmağından çekip aldım. O anda bana karşı koymadı. "Bu yüzüğün taşı benim," dedim sakin bir ses tonuyla. "Bu taşın bende bir anısı var. Bu bana rahmetli kayınpederimin hediyesiydi." Genç kız bir anda ağlamaya başladı. "Çok üzgünüm," dedi. "Beni affedin." Geriye doğru bir iki adım attım. Sağ elimi havaya kaldırdığım gibi genç kızın suratına indirdim. Sendeledi, sonra yere düştü. "Buraya seni affetmek için gelmedim orospu," dedim sesimi yükselterek. "Buraya bana ait olan bir şeyi senden almaya geldim. Benden değil, Allah'tan af dile. Evli ve çocuklu bir kadının yuvasını bozan şeytanı belki Allah affeder. Yoksa canını yaktığın günahsız kadın değil." Yerde iki büklüm şekilde kıvranarak yatan kıza sırtımı döndüm. Elimde tuttuğum yüzüğü Cemil'e uzattım. "Bu pırlanta taşı şu yüzükten çıkar," dedim. "Pırlanta taştan geriye kalanı da yerde yatan şu orospuya ver. Ben şimdi gidiyorum. Hoşça kal." İngiltere. En son telefon görüşmemizden 3 gün sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'nda annemi karşımda görünce içimi büyük bir sevinç kapladı. Koşup boynuna sarıldım. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Annem eliyle gözyaşlarımı sildi. "Yeter artık," dedi. "Daha fazla ağlama. Çok zayıflamışsın. Neredeyse iğne ipliğe dönmüşsün. Şu haline bir bak. Benim güzel kızıma ne olmuş böyle?" İçimi çektim. "Ne olmadı ki anne," dedim. "Ben meğerse ne bahtsız bir kadınmışım." Annem yanaklarımdan öptü. "Haydi bir an önce çıkalım buradan," dedi. "Hasan dayın nerede? Onu göremiyorum." "Gelemedi," dedim. "İşleri varmış." "Ne yapsın?" dedi annem. "Hukuk adamı olmak kolay mı? Davadan davaya koşturup duruyor. Bir taksiye atlayıp gidelim öyleyse." Anneme baktım. "Boğazda balık yemeyi çok özledim. Balık yemeye gidelim mi? Neredeyse akşam olmak üzere." "Gidelim," dedi annem. "Yeniköy'deki Ali Baba'ya gidelim. Benim de canım balık çekti. Oradan da eve geçeriz." Yaklaşık bir saat sonra balıkçıdaydık. Kapıda duran garson, "Buyurun efendim, hoş geldiniz," dedi gülerek. Annem garsona baktı, sonra da kulağıma eğilip, "Ne yılışık bir adam bu böyle. Kaşı gözü oynuyor bunun," dedi. Anneme bakıp tebessüm ettim. "Şu balık tezgahına bak," dedi annem. Tezgahta taze balıklar vardı. "Vallahi bu adam tezgahta oynaşıp duran şu balıklar gibi," dedi gülerek. "Baksana, bunun da her tarafı oynuyor." Benim annem buydu. Onun değişmeye hiç mi hiç niyeti yoktu. "Yeter artık anne," dedim kulağına fısıldarken. "Hemen içeri gir. Adama kafayı taktın sen de." Deniz gören bir masaya geçip oturduk. Garson siparişlerimizi aldı. "Anlat," dedi annem. "Başına gelenlere hala inanamıyorum. Bütün bunlar nasıl oldu?" Gözlerim doldu, sustum. Bu suskunluk giderek ağırlaşıyor, dayanılmaz bir hal alıyordu. "Ne oldu?" dedi annem. "Neden sustun?" "Babam," dedim çatallaşan sesimle. "O bu olayı nasıl karşıladı?" "Aman," dedi annem iç geçirerek. "Onun ne düşündüğü kimin umurunda? İçinden oh olsun sana dediğine inanmıyorum ama sana arka çıkacağına da ihtimal vermiyorum." Annem açık sözlüydü. "Sağ ol anne," dedim. "İçime su serptin." "Ne yapayım kızım? Sana yalan mı konuşsaydım?" "Tamam anne," dedim. "Keyfim hiç yok zaten. Mesut nasıl?" "Ona bir şey söylemedik üzülmesin diye. Ne yapsın? Okula gidip geliyor." O sırada garson yan masamıza geldi. "Mezeleriniz," dedi. "Afiyet olsun." Garson yanımızdan uzaklaştı. "Şimdi konuşalım," dedi annem. "Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Şayet bu adam buraya seni almaya gelirse onu affedecek misin? Yoksa boşanmayı mı düşünüyorsun?" Annemin yüzünde çaresizliği görüyordum. "Ne yapacağımı hiç bilmiyorum," dedim. Eliyle saçlarımı okşadı. "Şimdilik bunları düşünme. İstanbul'da kal, iyice bir dinlen. Kendine gel, elbet bir çaresi vardır. İşin sonunda ölüm yok ya." Sinirimden ağlamaya başladım. "Öyle diyorsun da anne," dedim. "Üç tane küçük çocuğu arkamda bırakıp geldim. Bir tanesini daha emziriyordum." "Ağlama kızım. Ben sana kötü bir şey söylemedim ya. Ben senin kötülüğünü hiç ister miyim? Tabii ki istemem. Üzülme, bir çaresine bakacağız. Ya bana çocuklarımı bir daha göstermezse? Benim korkum bu aslında. Orası bir hukuk devleti değil. Lanet olası şeriat kuralları ondan yana. Hadi ondan boşandım diyelim. Çocuklarımı bir daha nasıl görebilirim? Ben onlarsız bir gün bile yaşayamam. Onlar benim her şeyim anne. Hüngür hüngür ağlıyordum. Annem masanın üzerinde duran peçeteyi uzattı. Al şunu dedi, gözyaşlarını sil. Herkes bize bakıyor. Peçeteyi aldım, gözyaşlarımı sildim. Herkesin canı cehenneme dedim. Ne olmuş, ağlayamaz mıyım? Tabii ki ağlarsın dedi annem. Ama genelde ölü evlerinde ağlaşırsın. Balık yediğin bir mekanda değil yoksa. Çabuk kendini toparla. Aç kulağını, beni iyi dinle. Şu dünyada her kadın aldatıldığının farkındadır. Benim kocam olacak adam da, ki bu adam senin babandır, beni aldatıyordur. Bu gerçeğe nasıl mı dayanıyorum? Diğer kadınlar nasıl dayanıyorsa, ben de öyle dayanıyorum. Bu konuda biz kadınlar birbirimizden farklı mıyız? Bence farklı değiliz. Neden farklı olalım ki? Bir başka kadının kocası da aldatıyor, bizimkisi de aldatıyor. Ben de tıpkı öteki kadınlar gibi olanları sezip bilmezlikten, görmezlikten geliyorum. Neden? Çünkü başka çare yok da ondan. Çoğumuzun elinde bir mesleği yok, bir geliri yok. Ayrılıp da ne yapacağız? Bizim elimizdeki meslek kocanın gönlünü hoş tutmak, evi temizlemek, çamaşırları yıkamak, ütüyü yapmak, çocuğu doğurup onu büyütmek. Yoksa kocasını başka bir kadınla kim paylaşmak ister? Acaba onlar bizi başka erkeklerle paylaşmak isterler mi? Tabii ki hayır. Çünkü onlar erkek adam. Kadın onların elinin kiri, yataktaki seks oyuncaklarıdır. Ama anne dedim, yaşamını sürdürmek için bu durumu kabul etmek onursuzluk değil mi? Annem kuru kuru güldü. Sen hangi onurdan bahsediyorsun? Şayet biz kadınlarda onur denen şey olsaydı, erkeklerin eline bakmazdık. Onur, daha biz kadınlar doğmadan elimizden alınmış bir oyuncak gibi. Yuvamız dağılmasın diye onursuzlaştırıldık. Kaderimize razı edildik. Ben ne yapacağım anne? Bu işin altından nasıl kalkacağım? Buna sen karar vereceksin. Vereceğin kararda ben sonuna kadar arkandayım. Ya yalnız kalacaksın ya da bu adama eyvallah deyip çocuklarınla bir arada olacaksın. Bu kararı yalnızca sen verebilirsin. Bence bekle. Gün doğmadan neler doğar. Ne yalan söyleyeyim. Annemin fikirlerinden son derece etkilenmiştim. Daha düne kadar bazı şeylere kırmızı çizgiler çeken ben bir anda bu çizgilerimi ortadan kaldırmıştım. Aslında korkunç bir şeydi bu. O anda kendime ihanet ettiğimi düşündüm. Ne düşünüyorsun dedi annem. Yine uzaklara dalıp gittin. Hiç dedim. Bir şey düşünmüyorum. Konuşmak için acele etmiyordu annem. Sigarasından derin soluklar çekiyor, sonra da dumanı iki dudağının arasından havaya üflüyordu. Gözlerimdeki öfkeyi gizlemeye gerek duymadan kötü kötü yüzüne baktım annemin. Bunu bana nasıl yaptı dedim. Hala anlayabilmiş değilim. Hele o yalanları yok mu? Şeytanın bile aklına gelmez. Niye bu kadar kızgınsın diye sordu annem bütün iştenliğiyle. Sen de benim yaşıma geldiğin zaman bütün erkeklerin fareli köyün mavalcıları olduğunu anlayacaksın. Şu dünyada bir tek senin kocan mı mavalcı? Hayır. Erkeklerin hepsi aynı. Ne balık yerdiniz dedi garson konuşmayı bölerek. Şu anda palamudun tam mevsimindeyiz. Çok güzel palamutlarımız var. Tavada yaptırmamı ister misiniz? Yaptırın dedi annem. Baş üstüne dedi garson ve sonra da masamızdan yavaşça uzaklaştı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 306. Devamı 25. ayrımda.